Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. 27. ayrım. 46. kısım. Geçmişteki eski dostlara başvurmanın zamanı gelmişti. Fabrice Mosse, Paris Polisi Bilimsel Araştırma Merkezi'nin yıldızı. Karim'in 14. bölgede Men Caddesi karakolundaki stajı sırasında karışık bir dosya nedeniyle tanıştığı parmak izi uzmanı. Sadece parmak izlerine bakarak kimlerin ikiz olduğunu söyleyebileceğini iddia eden bir üstün zeka. Ona göre genetik izler kadar güvenli bir yöntem. Mosse, Abduf, Karim Abduf, nasılsın, hala aynı delikte misin? Şarkı söyler gibi çın çın bir ses. Kabustan birkaç ışık yılı uzakta. Hala diye mırıldandı Karim. Sadece yer değiştiriyorum. Delikten deliğe gidiyorum. Uzman bir kahkaha attı. Köstebekler gibi mi? Köstebekler gibi. Mosse, sana görüntüde cevabı olmayan bir soru soracağım. Bana resmi olmayan görüşünü söyleyeceksin, hem de hemen. Anlaşıldı mı? Bir soruşturma mı yapıyorsun? Sorun değil, seni dinliyorum. Elimde birbirinin eşi parmak izleri var. Biri 14 yıl önce ölmüş küçük bir kızın. Diğerleri tanımadığımız bir kişiden bugün alınmış. Ne diyorsun? Küçük kızın öldüğünden emin misin? Eminim. Cesedin kolunu ıstampaya uzatan adamla konuştum. Öyleyse ben de sana düşüncemi söylüyorum. Yanlışlık var. Sen ya da meslektaşların cinayet yerinde parmak izi alırken bir yanlışlık yaptınız. İki farklı insanın aynı parmak izine sahip olmaları imkansız. İmkansız. Aynı ailenin üyeleri olamaz mı? İkiz. Bir zamanlar bir programdan bahsettiğini ve sadece tek yumurta ikizlerinin parmak izlerinde bazı benzerlikler vardır. Kaldı ki genetik yasalar sandığından çok daha karmaşıktır. Parmak izlerini etkileyen binlerce parametre var. İki izin bu derecede birbirine benzemesi için inanılmaz bir rastlantı. Karim sözünü kesti. Evinde faks var mı? Evde değilim. Hala laboratuvardayım. İçini çekti. Uzmanlara kimse acımıyor. Elimdekileri gönderebilir miyim? Biraz önce söylediğimi duymadın galiba. Polis değmeni cevap vermedi. Mosse yine iç geçirip konuştu. Tamam, faksın yanına gidiyorum. Gönderdikten hemen sonra ara beni. Karim telefon etmek için girdiği küçük odadan çıktı, faksı gönderdi. Yeniden odaya girip çağrı tekrarı düğmesine bastı. Çevresinde gidip gelen jandarmalar vardı. Kargaşada kimsenin dikkatini çekmedi. Etkileyici diye mırıldandı Mosse. İlk kartonun ölü birinin parmak izlerini içerdiğinden emin misin? Karim, kazanın siyah beyaz fotoğrafını gözünde canlandırdı. Küçük kızın buruşmuş karoser saçlarının arasından fırlayan kol ve bacakları. Parmak izi zarfını bulan yaşlı karayolcunun yüzünü yeniden hatırladı. Eminim dedi. Kimlik belirlemede parmak izi bölümünde bir yanlışlık olmuş. Bilirsin, böylesi yanlışlara sık sık... Hala anlayamadım diye mırıldandı Karim. Kartonun üzerinde yazılı kimliğin hiç önemi yok. Benim söylemek istediğim, parçalanmış çocuğun eliyle dün akşamki silahı tutan elin aynı el olduğu. Hepsi bu. Hay Allah. Kimliğinden bana ne? Sadece her ikisi de aynı elde. Bir sessizlik oldu. Elektrikli gecenin içinden bir gerilim. Sonra Mosse bir kahkaha attı. Söylediğin şey imkansız. Sana verebileceğim tek cevap bu. Seni daha uyanık bilirdim. Bir açıklaması olmalı. Her zaman bir açıklama vardır zaten. Bunu sen de ben de biliyoruz. Bu açıklamayı bulacağından da eminim. Çözdüğün zaman beni ara. İyi biten hikayeleri severim. Mantıklı bir açıklamayla bitenleri demek istiyorum. Karim söz verip telefonu kapattı. Kafasının içinde boşa dönen dişliler vardı. Karakolun koridorlarında yine Mark Cott ve Patrick Astia'ya rastladı. Elinde kara desenli, deri bir çanta tutan adli tıp uzmanının yüzü bembeyazdı. Annesi hastanesine gidiyorum diye açıkladı. Arkadaşına şaşkın bir bakış attı. Bize iki ceset bulduklarını söylediler, kahrolası. O genç polis de okkanın altına gitmiş. Eric Juano. Bu artık bir katliam oyunu olmaya başladı. Haberim var. Ne zaman dönersin? En erken şafakta. Benden önce oraya başka bir uzman göndermişler bile. İş gittikçe çığırından çıkıyor. Karim aynı zamanda hem genç hem de yaşlı görünen ince yüzlü doktora baktı. Adamın korktuğu belliydi ama Abduf'un varlığından cesaret aldığı da açıktı. Kot, aklıma bir şey geldi. Sana bir ayrıntı sormak istiyordum. Sor. İlk otopsi raporunda katilin kullandığı metal bir telden söz ederken, bisiklet freninden ya da piyano telinden bahsediyorsun. Sana göre Serti'yi de öldüren aynı tel mi? Aynı tel evet, aynı doku, aynı kalınlık. Söz konusu olan bir piyano teli ise notasını çıkarabilir misin? Notasını mı? Evet, müzik notasını. Telin kalınlığını ölçerek gam üzerinde hangi notaya denk düştüğünü hesaplayamaz mısın? Kod duyduklarına inanamıyormuşçasına gülümsedi. Ne demek istediğini anladım. Elimde telin çapı var. Bu ölçüye bakarak benim, senin ya da yardımcılarından birinin. Ama bu konu beni çok ilgilendiriyor. Bir iz mi buldun? Bilmiyorum. Adli tıp uzmanı gözlüğüyle oynadı. Seni nasıl bulurum? Cep telefonun var mı? Yok. Var. Asiye, Karim'in eline siyah ve krom renginde minicik bir telefon sıkıştırdı. Magripli bir şey anlamadı. Genç adli tıp uzmanı gülümsedi. Bende iki tane var. Önümüzdeki saatlerde buna ihtiyacın olacağından eminim. Numara değiş tokuşu yaptılar. Mark Gott kayboldu. Karim, Asiye'ye döndü. Ya sen, senin ne işin var? Pek yok. Kocaman ellerini açtı. Makinelerimin dişleri arasına atacak bir şey kalmadı. Karim bir solukta mühendisten soruşturmasına yardım etmesini, onun adına iki iş üstlenmesini istedi. İki iş mi diye tekrarladı Asti heyecanla, sen iste yeter. İlki, Guernon Hastanesi'nin doğum kayıtlarını taramak. Ne bulmak için? 23 Mayıs 1972 tarihinde Juditero adına rastlayacaksın. Erkek ya da kız, bir ikizi olup olmadığına bak. Bu parmak izlerini gördüğümüz çocuk mu? Karim başını salladı. Asiye devam etti. Aynı parmak izlerine sahip ikinci bir çocuk mu düşünüyorsun? Genç polis rahatsızca gülümsedi. Biliyorum saçma bir şey. Yine de bir bak. Diğer görevim. Kızın babası bir trafik kazasında ölmüş. O da öyle mi? Evet o da. Tek fark onun bisiklette olması ve bir arabayla çarpışması. Ağustos 1980. Adı Silvanero. Önce burada, karakolda bir araştır. Dosyasını bulacağından eminim. Dosyada ne arayacağım? Kazanın ayrıntılarını. Adamı ezen şoför ortadan kaybolmuş. Her ayrıntıyı incele. Belki de saçma bir şey vardır. Önceden kararlaştırılmış bir kaza türünden mi? O türden evet. Karim dönüp gitmeye hazırlandı. Asiye seslendi. Ya sen, sen nereye gidiyorsun? Biraz sonraki korkunç dakikalara aldırmıyormuş gibi, hafif, neşeli, neredeyse alaycı, döndü. Pem mi? Başlangıç noktasına dönüyorum. 9. Bölüm 47. Kısım Körler Enstitüsü, Guernon evleri gibi bir aydınlık kalıntısı değil, Setlo Dağı'nın eteklerinde, sağanağın altında pırıl pırıl parlayan, ışıklı bir yapıydı. Nieman, giriş kapısına yöneldi. Sabahın üçüydü. Enstitünün pencerelerinden hiçbirinde ışık yoktu. Komiser zili çaldı, sonra da binanın çevresinde alçalarak uzanan yeşil çimenlere baktı. Bahçe sınırı boyunca kısa direkler üzerine yerleştirilmiş fotoselleri gördü. Anlaşılan, görünmez tellerden oluşan bir ağ hırsızlardan çok, yanlışlıkla enstitüden uzaklaşan körler için alarm görevi görüyordu. Zile bir daha bastı. Şaşkın bir bekçi kapıyı açıp açıklamalarını dinledi. Dinlediklerinden hiçbiri, göz kapaklarının altında hiçbir ışık yakmadı. Yine de komiseri büyük bir salona alıp yöneticiyi uyandırmaya gitti. Komiser bekledi. Girdiği oda, holden gelen ışıkla aydınlanmıştı. Beyaz çimentodan dört duvar, yine beyaz ve çıplak zemin. Dipte açık renk, cilasız, ahşap bir trabzan boyunca piramit gibi yükselen çifte merdiven. Bez kaplı tavana yerleştirilmiş lambalar. Uzaktaki dağları gösteren, açma mekanizması olmayan geniş camlar. Tüm bunlar, uçuk kaçık görüşlü mimarların çizdiği modern çağ sanatoryumunu andırıyordu. Nieman burada da fotoselli duvar lambaları gördü. Kısacası körler, hep gözetlenen güvenlikli bir alanda hareket ediyorlardı. Her camda, hızla aşağı kayma yarışına girmiş sağanak damlaları görünüyordu. Havada bir macun ve çimento kokusu vardı. Ortam, sıcaklıktan yoksundu. Birkaç adım attı. Bir ayrıntı dikkatini çekti. Salonun bir bölümü, üzerinde karmakarışık şekiller bulunan resim sehpalarıyla doluydu. Uzaktan bakınca, resimler bir matematikçinin denklemlerini andırıyordu. Yakına gelindiğinde, korkmuş ve dehşet dolu yüzlerin altında, Zarif ve ilkel kuklalar görünüyordu. Komiser, görmeyen çocuklar için yapılmış bir merkezde resim atölyesi görmeye şaşırdı. En önemlisi, üzerinden ağır bir yük kalkmış gibi hissediyordu. Neredeyse cildinin lifleri gevşemişti. Buraya geldiğinden beri ne bir havlama ne de bir hayvan sesi duymuştu. Burada, körlerin eğitim merkezinde köpek olmaması mümkün müydü? Birden mermerin üzerinde ayak sesleri yankılandı. Polis müfettişi zeminin çıplaklığının nedenini anladı. İnsanların her gürültüyü bir nirengi noktası olarak almaları için akustik ögeler ön plana çıkarılmıştı mimaride. Döndü, güçlü kuvvetli, beyaz sakallı bir adamın yaklaştığını gördü. Gözleri uykudan kıpkırmızı ve şiş, üzerinde kum rengi bir hırkayla saygın bir ihtiyar. Adamı görür görmez içinde olumlu bir duygu doğdu. Bu adama güvenebilirdi. "Ben enstitü bünürü Doktor Champella," dedi iri adam, alçak sesle. "Bu saatte gelmek için önemli bir nedeniniz vardır umarım." Nieman üç renk şeritli kimliğini uzattı. "Başkomiser Pierre Nieman, buraya Guernon cinayetleri konusunda geldim." "Yine mi?" "Evet, yine. Aslında size ilk ziyaretçiniz Teğmen Erik Şuano konusunda sorular sormak istiyorum. Ona, soruşturma için son derecede önemli bilgiler vermiş olduğunuzu düşünüyorum." Champella'nın aklı karışmış gibiydi. Yağmur damlalarının yansıması bembeyaz saçlarının üzerinden kıvrılarak iniyordu. Gözlerini kemer takılı kelepçeden, silahtan ayıramadı. Başını kaldırdı. "Bakın, ben sadece sorularına cevap verdim." "Cevaplarınız onu Edmond Cornequet'e yöneltti." "Evet, tabii, E'si her ikisi de öldü."
"Öldü mü?
Nasıl? Bu imkansız, bu!"
"Üzgünüm ama ayrıntıları anlatacak kadar zamanım yok. Sizden bütün anlattıklarınızı hatırlamanızı istiyorum. Farkında olmadan bu konuyla ilgili son derecede önemli bilgilere sahipsiniz."
"Siz sakın..." Adam birden sustu. Ellerini soğuk ve merak karışımı bir hareketle ovuşturdu. "Peki o halde, önce tamamen uyanmam gerekir, değil mi?"
"Bence de öyle. Bir kahve?"
Nieman başıyla onayladı. Yüksek pencerelerin sıralandığı bir koridorda yaşlı adamın peşinden gitti. Şimşekler karanlık koridorda ani bir aydınlık yaratıyor, sonra sadece yağmur ipliklerinin çizdiği alacakaranlık yeniden hakim oluyordu. Komiser de fosforlu sarmaşıklardan oluşan bir ormanda ilerliyormuş duygusuna kapıldı. Pencerelerin karşısındaki duvarların üzerinde başka resimler de vardı. Bu kez manzara resimleri, karmaşık çizgili dağlar, pastel renklere boyanmış nehirler, taş devrinden, insanın küçücük kaldığı bir çağdan çıkıp gelmişe benzeyen birçok iri pullu, omurgalı, dev hayvanlar. Merkezin sadece kör çocuklarla ilgilendiğini düşünüyordum. Müdür dönüp yaklaştı. "Sadece körlerle değil, başka göz hastalıklarını da tedavi ediyoruz. Mesela, pigment retiniti, renk görlüğü." Güçlü parmaklarıyla resimlerden birini gösterdi. "Bu resim tuhaf. Çocuklar gerçekleri sizin ya da benim gibi görmüyorlar. Aslında kendi resimlerini de görmüyorlar. Gerçek, onların gerçeği. Ne gerçek manzarada, ne de bu kağıdın üzerinde. Gerçek onların beyninde. Ne ifade etmek istediklerini sadece onlar biliyor ve her zamanki bakışımızla çizimlerin arasında ne ifade etmek istediklerini hiç anlayamıyoruz. Rahatsız edici, değil mi?" Nieman belli belirsiz bir kafa sallamayla onayladı. Gözlerini o benzersiz resimlerden alamıyordu. Canlı, sert, abartılmış renkler. Renk ve tondan oluşan bir savaş alanı gibi ama belirli bir yumuşaklık, biraz melankoli veren bir savaş alanı. Müdür Nieman'ın sırtına dostça vurdu. "Gelin, kahve size iyi gelecek. Pek keyifli görünmüyorsunuz." Tüm eşya ve aletlerin paslanmaz çelikten olduğu geniş bir mutfağa girdiler. Parlak duvarlar Nieman'a morgların fayanslarını hatırlattı. Müdür kulplu iki büyük fincan aldı. Sürekli olarak sıcak duran cam kahvelikten doldurdu. Fincanlardan birini komisere uzatıp, paslanmaz masalardan birinin üzerine oturdu. Nieman yeniden otopsideki cesetleri, Kayo'nun, Sertin'in yüzlerini düşündü. Zamandaki kara delikler gibi boş, kahverengimsi göz çukurları. Champella şaşkınca sordu. "Bana anlattıklarınıza inanmak imkansız. O ikisi öldü ha. İyi ama nasıl?" Pierre Nieman soruyu duymazdan geldi. "Joana'ya ne anlattınız?"
Doktor, fincanındaki kahvesini döndürerek omuz silkti. Burada tedavi ettiğimiz hastalıklar hakkında sorular sordu. Ona çoğunlukla kalıtımsal hastalıklarla uğraştığımızı, hastalarımızdan çoğunun guernonlu ailelerden geldiğini söyledim. Daha ayrıntılı sorular sordu mu? Evet, bana anlattığım hastalıkları nasıl yakalanıldığını sordu. Ona kısaca çekinik gen sistemlerini anlattım. Bana da anlatın. Enstitü müdürü içini çekti. Sonra sinirlenmeden anlatmaya başladı. Oldukça basit. Bazı genler hastalık taşır. Bunlar hepimizin sahip olduğu, tek başlarına bir hastalığa neden olamayacak kusurlu genlerdir. Bir başka deyişle, sistemin imla yanlışları. Ama öte yandan, anne ve babanın ikisi de aynı genlerden taşıyorsa, işler çatallaşır. Hastalık, onların çocuklarında görülebilir. Genler birleşir ve hastalığı aktarır. Tıpkı bir dişi, bir erkek iki prizin birleşip elektrik geçirmesi gibi, anlıyor musunuz? İşte bu yüzden kan bağının kanı kirlettiği söylenir ya, bu aslında sadece yakın akraba olan bir çiftin paylaştıkları ama farkında olmadıkları bir hastalığı, çocuklarına geçirme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmek için söylenmiş bir deyim. Kornike de daha önce bu konuyu açıklamıştı. Nieman sordu. Guernon'daki kalıtımsal rahatsızlıkların akraba evliliklerinden kaynaklandığını söylemek mümkün mü? Kuşkusuz. Enstitümde tedavi gören yatılı ya da gündüzlü çocuklardan çoğu bu bölgeden geliyor. Özellikle de üniversitedeki profesörlerin ya da araştırmacıların ailelerinden geliyorlar. Yani çok seçkin, dolayısıyla soyutlanmış bir gruptan. Rica ediyorum biraz daha açık konuşun. Champella gerilip kuvvet almak ister gibi kollarını kavuşturdu. Guernon'da çok eski bir üniversite geleneği var. Sanırım fakültenin kuruluşu 18. yüzyıla dayanıyor. İsviçreliler de birlikte kurulmuş. Eskiden, şimdiki hastanenin binasındaydı üniversite. Neyse, üniversitenin profesörleri, araştırmacıları 3 yüzyıldan beri bir arada yaşıyor, kendi aralarında evleniyor. Entelektüel açıdan üstün yetenekli kuşaklar doğurdular. Ama şimdiki nesiller genetik açıdan bitkin, yoksul. Guernon zaten vadide kaybolmuş kasabalar gibi, tek başına, yapayalnız bir kentken, üniversitede yalnızlık içinde yeni bir yalnızlık yarattı. Anlıyorsunuz değil mi? Gerçek bir mikrokozmos. Bu yalnızlık genetik hastalıkların yeniden ortaya çıkmasını açıklamaya yeter mi? Yeter. Nieman, bu bilgilerin soruşturmayı nasıl etkileyebileceğini anlayamıyordu. Joanna'ya başka ne anlattınız? Champella komisere baktı. Sonra ciddi bir sesle konuştu. Ona özel bir şeyden bahsettim, ilginç bir ayrıntıdan. Bana da anlatın. Yaklaşık bir kuşaktan beri kanları yoksullaşmış bu ailelerde çok değişik çocuklar doğdu. Parlak, başarılı ama fizik olarak açıklanamayacak derecede güçlü çocuklar. İçlerinden büyük çoğunluğu bütün spor yarışmalarını kazanıyor, hemen her spor dalında en üst noktalara ulaşıyor. Nieman, rektörün bekleme odasındaki resimleri, bütün madalyalara, tüm kupalara ambargo koyan güler yüzlü şampiyonları düşündü. Berlin Olimpiyatlarının resimlerine. Kayo'nun Olimpiyat Nostaljisi konulu doktora çalışmasını hatırladı. Bütün bu unsurların kendine özgü bir gerçek dokumuş olmaları mümkün müydü? Hiçbir şey bilmeyen, saf bir polis gibi sordu. Oysa bütün bu çocukların hasta olmaları gerekirdi değil mi? O kadar kesin değil ama bütün ufaklıkların, enstitüdeki diğer çocuklar gibi bir bünye zayıflığı, genlerin taşıdığı bir hastalık göstermeleri gerekirdi. Oysa görünen bu değil, hiç değil, tam tersine. Sanki o küçük dehalar, bölgedeki tüm fizik yetenekleri kendilerine ayırıp, genetik güçsüzlükleri diğerlerine bırakmışlar gibi. Champella, Nieman'a gergin bir bakış attı. Kahvenizi içmediniz. Nieman elindeki fincanı hatırladı. Yakıcı bir yudum işte. Kahvenin sıcak olduğunu anlamadı bile. Sanki tüm vücudu en küçük bir harekete, en ufak bir ışığa uzanmış bir makina gibiydi, sordu. Bu oluşumu yakından inceleyebildiniz mi? Bundan yaklaşık 2 yıl önce ufak bir araştırma yaptım. Önce bu şampiyonların aynı ailelerden gelip gelmediklerine, kardeş çocukları olup olmadıklarına baktım. Nüfus memurluğuna, belediyeye gittim. Bütün çocuklar aynı soydan geliyor. Sonra soy ağaçlarını inceledim. Doğum evindeki tıbbi dosyalarına baktım. Bir belirti, bir işaret bulabilmek için annelerinin, büyükannelerinin dosyalarına başvurdum. Belirgin bir şey bulamadım. Tam tersine, Atalarından bazıları kalıtımsal hastalık belirtileri taşıyor. Tıpkı tedavi ettiğim öteki ailelerde olduğu gibi. Çok şaşırdım.
27. ayrımın sonu. Sayfa 261. Devamı 28. ayrımda.